Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda her gün daha iyi. PNG ile Olimpiyat Ateşi başlıyor.
PNG ile Olimpiyat Ateşi programındasınız. Ben İknur Yılmaz. Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan, ilk günden bugüne büyük bir anlam taşıyan, sporcuların hayallerini süsleyen Olimpiyat Oyunlarında her şeyi daha da anlamlı hale getiren, gözyaşlarına sebep olan Olimpiyat madalyasını incelemeye başlamış, sporcuları anlamaya çalışmıştık. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Olimpiyat madalyasının bir yüzünde değişmeyen bir amblem vardı. Zafer çelengi tutan bir tanrıçadan bahsetmiştik. Evet, zafer tanrıçası Nike'tan.
Nike is the goddess of victory in Greek mythology. She is the daughter of the Titan Pallas and the Styx.
Kabartmanın tarihi geç Roma dönemini, yani M.Ö. 4. ve 5. yüzyılları işaret ediyor. Sağ elinde palmiye, sol elinde ise defne yaprağından bir çelenk tutan Nike'tan. Yunan mitolojisinde zafer tanrıçası, Roma mitolojisinde ise Victoria olarak söz ediliyor. Tanrıça aynı zamanda hızı ve gücü de temsil ediyor. Çünkü Nike çok hızlı koşabilme ve uçabilme yeteneklerine sahip. ...1896'da modern Olimpiyat Oyunları başladığında başarılı olimpiyat yarışmacılarına madalya verilmeye başlandı.
Madalya, olimpik şampiyon.
Ancak o tarihte henüz altın madalya yoktu. Atina'da 1896 yılında yapılan ilk modern olimpiyatta birinciye gümüş madalya ve zeytin dalı verilirken, ikincilere bir defne dalı ve bakır, üçüncülere de bronz madalya verildi. 1900'de ise kazananların çoğu madalya yerine kupa aldı. Altın, gümüş ve bronz madalya sırasıyla sporculara takdim edildiğinde yıl 1904, yer Saint Louis'di. Meet me in Saint Louis, Louis, meet me at the fair. Daha sonra Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC'nin kararıyla geriye dönük olarak 1900 ve 1896 olimpiyatlarının ilk 3 sporcusuna altın, gümüş ve bronz madalyalar atandı. Böylece modern olimpiyatlar tarihinde başarı göstermiş her sporcu eşit şekilde madalyaya erişim sağladı. Ayrıca bu ilk 3 sıralamada herhangi bir beraberlik varsa IOC kurallarına göre tüm yarışmacılar uygun madalyayı alma hakkına sahiptir. Yarışmacılara verilen ödüller sadece madalyalar değil. Sıralamada adını ilk 8'e yazdıran her sporcu bir olimpiyat diploması alır. Olimpiyatı düzenleyen ülkenin, yani ev sahibi ülkenin stadyumunda madalya kazanan tüm sporcuların isimleri duvara yazılır. 1896 yılındaki ilk olimpiyat madalyası Fransız heykeltıraş tarafından tasarlandı. Paris'in ev sahipliği yaptığı 1900 Olimpiyat Oyunları içinse madalyaları Paris Darphanesi yaptı. IOC bu madalyaları basma sorumluluğunu ev sahibi şehre verme geleneği başlattı. Tabii madalyaya dair keskin kurallar belirlemeyi ihmal etmeden. Madalyanın verildiği spor madalyanın üzerinde mutlaka yazmalıdır. Sonraki birkaç olimpiyat için ev sahibi şehirde madalya tasarımını kendisi seçti. 1912 yılına kadar da altın madalyalar som altından yapıldı. IOC 1923 yılında heykeltıraşların yaz olimpiyat oyunları madalyalarını tasarlamaları için bir yarışma başlattı. Giuseppe Cassioli, Trionfo, yani zafer tasarımıyla 1928 yılında bu yarışmanın ilk kazananı oldu. Kolezyum içinde bir arka fon, madalyanın sağ üst kısmında olimpiyatı düzenleyen ev sahibinin adı ve oyunların rakamı için bir boşluk bırakıldı. Tersi muzaffer bir atlet taşıyan bir insan kalabalığını gösteriyor. Kazanan tasarım ilk kez Amsterdam'daki 1928 yaz olimpiyatlarında sunuldu. Amsterdam, Bu tasarım olimpiyat oyunlarında tam 40 yıl boyunca kullanıldı. Münih'teki 1972 yaz olimpiyatları madalyanın arka tarafı için farklı bir tasarıma sahip ilk oyunlar oldu. Tasarımı olimpiyatların ev sahibinin ve rakamların güncellenmesiyle her seferinde yeniden yaratılmasına rağmen tam 76 yıl madalyanın ön yüzünde yer almaya devam etti. Ön yüzde sadık kalan triyonfo tasarımı Barcelona'daki 1992 yaz olimpiyatlarında IOC tarafından güncellendi. Diğer yönlerin değişmesine izin verilse de Nike motifinin kullanılması zorunlu kılındı.
Absolutely not involved whatsoever.
Ülkeler madalya kazanan olimpik sporcularına kazanılan madalyanın sayısına bağlı olarak para ve hediyeler verir. Kış oyunları içinse çok çeşitli tasarımlar var. Yaz oyunlarından farklı olarak IOC hiçbir zaman belirli bir tasarımı kış oyunları için zorunlu kılmadı. Kış olimpiyatlarının madalyaları da hiçbir zaman yaz olimpiyatlarıyla ortak bir tasarıma sahip olmadı. Ancak düzenli olarak kar taneleri madalyada yer buldu. Olimpiyat sloganı Citius, Altius, Fortius kış oyunları madalyasında yer alır. Ancak herhangi bir yaz oyunları madalyasında görünmez. 1900 oyunları hariç her yaz olimpiyat madalyası dairesel olsa da kış oyunlarının şekilleri çok daha çeşitli olmuştur. Kış oyunları madalyaları da genellikle yaz oyunları madalyalarından daha büyük, daha kalın ve daha ağırdır. Madalyalar bir defne yaprağı zincirine asılırken şimdilerde ise renkli bir kurdeleye asılıyor. Madalyayı yakından tanıdığımıza göre biraz da hareketlenelim, mesafe kat edelim. Ama bunu yaparken kaskımızı takmayı ihmal etmeyelim. Hazırsanız bir bisiklete atlayıp olimpik bisikletçilerin arasına karışıyoruz. Bisiklet, modern olimpik hareketin başladığı 1896 yaz olimpiyatlarından bu yana bütün olimpiyatlarda yer aldı. 1896'daki ilk olimpiyatta bir yol yarışı ve 5 pist yarışı düzenlendi. Kadınlarda bisiklet olimpiyat programına 1984 olimpiyatlarında yol yarışına kadar alınmadı. 1988'den bu yana kadınlar pist yarışlarında da boy gösterdi. Dağ bisikleti yarışı hem erkekler hem de kadınlar için olimpiyat programına 1996'da dahil edildi. Bunu 2008'de BMX yarışları takip etti. Well, 2012 yaz olimpiyatları hem erkeklerin hem de kadınların aynı sayıda bisiklet disiplininde yarıştıkları ilk olimpiyattır. Yol yarışlarında tüm sürücüler toplu biçimde aynı anda yarışa başlar. Bu tür yarışlarda bitiş çizgisine ilk ulaşan yarışı kazanır. Zamana karşı yol yarışlarında her bisikletçi kısa aralarla peş peşe çıkış noktasından hareket eder. Takım zamana karşı ya da bireysel zamana karşı yapılır. Cross country, enduro ve tepe inişi yanında 4x veya 4cross yarışları vardır. Cross country dağ bisikleti yaz olimpiyatlarındaki tek dağ bisikleti disiplinidir. Türkiye'de bisiklet sporunun geçmişine gelecek olursak da ilk bisiklet yarışı Osmanlı döneminde 1896'da Atina'da düzenlenen ilk modern olimpiyat oyunlarından bir yıl sonra 1897'de Selanik'te yapıldı. Daha sonra bisiklet satıcılarının girişimiyle İstanbul'da da bisiklet yarışları düzenlendi. Ama asıl gelişme 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra gerçekleşti. Fenerbahçe Spor Kulübü 1912'de bir bisiklet şubesi kurarak bu sporun gelişmesini gelişmesine öncülük etti. 1923'te Bisiklet Federasyonu kuruldu ve bu tarihten itibaren bölgeleri dolaşmayı amaçlayan bisiklet gezileri düzenlendi. Ne var ki bir bisiklet ekibi bisiklet bulamadığı için 1924'te Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunlarına katılamadı. Türkiye ilk uluslararası yarışmalara 1927'de Bulgaristan'da katıldı. 1968'de de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu adını aldı.
Evet, Sayın Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyet şu an itibariyle başlangıç noktasına ulaşmış durumda. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuna destek veren ve himaye veren
1970'te de ilk kez Esen Bisiklet Kulübü adıyla Kadın Bisiklet Kulübü kuruldu. Türk bisikletçileri 1971'de İzmir'de düzenlenen Akdeniz Oyunlarında dereceye girdiler. Başarılı sürücülerden biri olan Erol Küçükbakırcı 1973'te Balkan şampiyonu oldu. Tüm bunları biz de şampiyon bir bisikletçiyle konuşalım. Olimpik bisikletçi olmak ne demek? Bir de ondan dinleyelim dedik. Milli bisikletçi Ahmet Örken şu an yayınımızda.
Bizleri bisikletle yarışmayı aldı. Kendisini tebrik ediyoruz. Ve madalyasını vermek üzere, madalyasını ve kupasını vermek üzere milli takımımıza olimpiyat yolunda başarılar diliyoruz. İnşallah seneye
Ahmet Örken.
Evet. 4 gün sürecek. Antalya'dan bugün ilk.
Hoş geldin Ahmet.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
Teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız?
Biz de çok iyiyiz. Seni gördük daha iyi olduk. Ahmet, iki olimpiyat gördün. 2016 Rio ve 2020 Tokyo. Deneyimli bir olimpik sporcusun. En büyük spor organizasyonu olması dışında olimpiyatları diğer yarışlardan ayıran en büyük özellik ne sence?
Olimpiyatlara tabii ki dünyada seçilmiş sporcuların katılması, yani dünyanın en iyi sporcuları, performanslarının en yüksek olduğu dönemde o organizasyona katılıyorlar. Dünyanın en iyi, en ünlü, en iyi sporcular, en güçlü sporcular orada olması bence büyük bir ayrıcalık kattığını düşünüyorum organizasyona. Sporcunun en büyük hayali yani olimpiyatları görebilmek, o branş, bulunduğu branş, yapmış olduğu branşı olimpiyatlarda temsil etmek gerçekten çok büyük gurur olduğunu düşünüyorum.
Şimdi sen Avrupa şampiyonasında yarıştın, dünya şampiyonasında yarıştın, olimpiyatları da gördün. Sence aralarındaki en keskin ayrım neydi? Evet, büyük bir organizasyon, evet her sporcunun hayali ama oradaki en büyük fark şu dediğin bir şey var mı?
Olimpiyatlar biliyorsunuz 4 yılda bir yapılıyor ve bütün branşların bir arada olması çok büyük bir ayrıcalık kattığını düşünüyorum. Çünkü uzaktan takip etmiş olduğumuz sporcuları orada aynı ortamda bulunmaktan ve aynı olimpiyat köyünde yer almaktan ve aynı restoranda yemek yemekten gerçekten çok büyük bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada çok ünlü sporcularla bir arada oluyoruz veya takip ettiğimiz farklı branşlarda hayranlık duyduğumuz sporcuları orada görme fırsatı buluyoruz. Bu bize büyük bir ayrıcalık kattığını düşünüyorum.
Evet, bir masa tenisçiyle bir güreşçi aynı masada yemek yiyor. Doğru söylüyorsun aslında.
Evet, bir arada olması bence çok büyük bir ayrıcalık.
Peki biraz da oradaki deneyimlerinden bahsedelim. Tokyo'da 109 kilometrelik parkuru tamamlamadan yarışa veda ettin. Bize o yarıştan biraz bahseder misin? Nasıl bir aksilik oldu?
Tokyo Olimpiyatlarına ciddi manada hazırlanmıştık fakat pandemi süreci bizi ciddi manada etkiledi. Ondan dolayı performansımı tam zirve noktasına ulaştıramadım. Çünkü çok daha fazla yarışa katılma imkanı bulmam gerekiyordu. Pandemiden dolayı birçok yarışın iptal olması beni ciddi manada etkilemişti. Olimpiyatlara gittiğimiz zaman oradaki sporcuların, rakiplerimizin Tour de France gibi büyük bir organizasyondan oraya katılmaları bizim için çok büyük bir dezavantaj oldu ve yarışı tamamlayamadık. Çünkü performansımız o noktada değildi yani. Yarışı tamamlayacak bir noktada ulaşamadık. O da biz çalışmalarımızı sonuna kadar yaptık fakat çok fazla yarışa katılma imkanı bulamadık. Pandemiden dolayı iptal olan yarışlarımız oldu. Katılamadığımız yarışlar oldu. Ondan kaynaklı.
Peki 2024 Paris Olimpiyatlarına yönelik çalışmaların nasıl gidiyor?
Şu anda da zaten yayına RGS'den katılıyoruz. Milli takım kampındayız. Çalışmalarımız önümüzde İslam dayanışma oyunları var. Onu hazırlanıyoruz. Daha sonrasında önümüzdeki yıl Paris Olimpiyatları için puanlama sistemi başlayacak. Katılabilmemiz, kota alabilmemiz adına yarışmalara katılacağız. Hedefimiz tabii ki tekrardan ülkemizi Paris'te temsil etmek en büyük hedeflerinden bir tanesi. Onun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda da aynı şekilde antrenmanlarımız devam ediyor.
Olimpik bir bisikletçinin çalışma düzeni nasıldır peki? Bize biraz ondan bahseder misin? Bir bisikletçi nasıl olimpiyatlara hazırlanır?
Tabii ki her branş gerçekten çok zor şartlar altında çalışmalarını sürdürüyor. Birçok fedakarlıklar ediyordur. Bisiklet sporu çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz çok uzun süre bisiklet üzerinde kalmamız gerekiyor. Yani bunu şöyle örnek verebiliriz. Sabah saat 9 gibi çıkıyoruz ve 3-4 gibi geri otele dönüyoruz. Bu saat boyunca bisikletin üzerinde kalıyoruz sürekli. Bu da toplamda 5-6 saat, 7 saatleri bulabiliyor. Uzun süre güneşin altında veya soğukta, rüzgarlı havada, hava şartları da tabii ki bizi zorluyor. Bu şartlarda hazırlanıyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki olimpiyatlara katılabilmemiz için kota almamız gerekiyor. Kota almamız için de sene boyunca yaklaşık 60 civarında yarışa katılıyoruz. Bu yarışların en az 14-15 tanesini kazanmamız gerekiyor. Yani birinci olmamız gerekiyor. Diğerlerinde de podyumda yer almamız gerekiyor. Böyle bir sürdürülebilir bir performansı ayakta tutmamız gerekiyor. Bu da gerçekten çok zor psikolojik olarak ve antrenmanları oldukça zor bir çalışma periyodu oluyor. Ondan dolayı çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Hem ailemizden hem arkadaşlarımızdan, sosyal hayattan, her şeyden fedakarlığa gidip olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Hazırlık süreci gerçekten olimpiyatlardan çok daha zor.
Bir olimpik sporcu kolay yetişmiyor. Bisiklet sürmek birçok kişinin çocukluğunda çok sık yaptığı bir aktiviteydi. Senin o zamanlardan var mıydı böyle bir hayalin?
Şöyle söyleyeyim, ilk bisikletimi aldığım zaman sabah çıktım, akşam ezanı okunana kadar eve girmemiştim. Bisikleti gerçekten çok seviyordum. Bu benim çocukluktan gelen bir tutkumdu diyebiliriz.
Nasıl gelişti peki?
Tabii ki spora başladık. Spora başladığımız zaman antrenmanlarımız da oldu, antrenmanlara yoğunlaştık. Çocukluk tutkum olduğumdan dolayı antrenmanlar hiçbir zaman bana ağır gelmemişti. Her zaman keyif alarak, daha doğrusu hani okul bitsin de koşarak antrenmanlara gideyim diye böyle bir heyecan vardı sürekli üzerimde. Bu şekilde antrenmanlarımı, çalışmalarımı sürdürdüm ve sonrasında tabii ki olimpiyatlara kadar yolumuz yürüdü, öyle söyleyeyim.
Yani senin için bir iş değil de bir hobiydi.
Evet, doğrudur.
Bisiklet sporu olimpiyatlarda dikkat çeken branşlardan biri. Sana göre bu sporun oradaki en iyi temsilcisi kim?
Tabii ki bisiklet spor gerçekten dediğiniz gibi çok zor bir branş. Tokyo olimpiyatlarını kazanan Venezuelalı bir sporcuydu. Carapaz adında bir sporcuydu. Neredeyse tek başına yarışıyordu yarışta. Çok güçlü rakipleri ve çok güçlü ülkelere rağmen birinci olmuştu. Kendisi de çok karakterli bir sporcu. Orada tanışma fırsatı bulduk. Aynı çadırı paylaşıyorduk Carapaz'la birlikte. Gerçekten çok mütevazı bir sporcuydu. Bence o gerçekten çok hak ediyordu yarışı ve kazandı da.
Carapaz diyorsun.
Evet.
Peki Ahmet, senin sporla olan bu yolculuğunda ailen nasıl bir rol üstlendi? Annenin sana olan desteği nasıldı?
PNG Türkiye'deki 35. yılını kutluyor. 35. yılında da olimpik branşlarda Türkiye'yi temsil eden 35 sporcuyu ve onların annelerini destekliyor.
Annem tabii ki şöyle söyleyeyim. Annem, ben 3 yaşındayken anne ve baba ayrılıyor. Ben annemin yanında büyüdüm. Annem hem babam hem annem oldu. O yüzden çok büyük katkılar olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman bir dedim iki etmedi ve yarışlar olsun, kamplar olsun, gideceğim bütün organizasyonlar ve katılacağım bütün kamplara hiçbir zaman hayır demedi. Her zaman fedakarlık etti. Bir anne için en büyük fedakarlıktır hani evladından uzak kalmak bence. Onun haricinde tabii ki manevi desteği her zaman arkamızda. Şu anda da aynı şekilde manevi desteğini her zaman arkamızda sürdürüyor.
Peki Ahmet, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederim. Deriz ağzına sağlık.
Herkese çok teşekkür ediyorum. Yayında yapımda emeğe geçen herkese çok teşekkürler.
PNG ile Olimpiyat Ateşi programında bir bölümü daha sonlandırıyoruz. Zafer Tanrıçası'nın Nike'ın kanatlarına tutunduk. En az onun kadar güçlü ve hızlı bir sporcuyu bulduk. IOC toplantısına girdik. Olimpiyat madalyasının şekline, biçimine karar verdik. Yetmedi. Bu madalya için sadece sporcular yarışacak değil dedik. Heykeltıraşları yarıştırdık. Bir anda bisiklet sürmeye karar verdik. Kendimizi ilk modern olimpiyatlarda pedal çevirirken bulduk. Olimpiyat yolculuğumuza bir sonraki bölümde başka maceralara atılarak devam edeceğiz. Sitius, Altius, Fortius.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda her gün daha iyi. PNG Olimpiyat Ateşi'ni sundu.